Ayrım 9, sayfa 94. Kanal. Çumra kanalının suları Beyşehir Gölü'nden çıkarken su rengindedir. Konya Ovası'nda kan renginde. Siz buna ovanın kırmızı toprağının rengidir diyeceksiniz. Ben dedem köylü Mehmet'le kardeşinin kanlarının rengidir diyeceğim. Konya Ovası'nın ufukları mavi değil, sarıdır, sapsarıdır. Siz bunun rüzgarın kaldırdığı tozlardan böyle olduğunu söyleyeceksiniz. Ben Konya hapishanesinde yatan Zağar Mehmet'in benzinin sarılığından diyeceğim. Bozkırlardan mahsul tırnakla kazıyarak alınır. Sapan işlemez topraklar, deve dikeninden ve 2 santimlik otlardan başka bir şeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler. Susuzluktan yanan gözlerini çırçıplak gökyüzüne açmak isterler. İnsan ellerinin açtığı kanal, bu ovaların yalnız susuzluğunu artırır. Bunalık, bulanık ve tembel, sanki buraya geldiklerine kızıyorlarmış gibi yüzlerini buruşturarak ağır ağır akan sular, biraz ötede çatlaklarını, su diye bir karış açan toprakları doyurmak değil, buğuları ve serinlikleriyle olsun avutmazlar. Bir zeytinyağı ırmağı gibi koyu, sıkıntılı bir akışla sallana sallana geçip gider. Bu ovadaki uyuz ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. Dedem köy kanalının yakınındadır. Yalnız sular Beyşehir Gölü'nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, 3 karışlık bir bostanı bile doyuramazlar. Yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buluşur, kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği halde bundan medet umar, yağmur yılları da ancak 5 senede bir kendini gösterir. Dedem köylü Mehmet de Zağar Mehmet kapı bir komşuydular. Aralarında yaş farkı da yoktu. Küçükken köyün harman yerinde beraber emeklemişler, sokağın gübreli tozlarında beraber yuvarlanmışlar, sıska inekleri ellerinde boylarından büyük bir değnekle köyün kıyısından geçen sığırtmaca beraber götürmüşler, kanalda beraber kurbağa taşlamışlardı. Biraz daha büyüyünce anılarıyla beraber pazara yağ ve yoğurt satmaya giderler, 7 saat ötedeki dağdan eşekle odun getirirler, hatta bunları beraber satarlar ve bazen acemi ve yabancı bir memurdan 5-10 kuruş fazla koparırlarsa bir örnek mintanlık zifir alırlardı. Delikanlılıklarında beraber düğünlere gitmişler, avrat oynatmışlar, kadın kaldırmışlardı. Bütün Orta Anadolu insanları da olduğu gibi bunlarda da lakırdı haline gelmeyen bir dostluk vardı. Bu dostluk pek delikanlı zamanlarında yan yana giderken birbirlerinin elini tutup sallamak şeklinde görünürdü. Biraz sonra topraktan ekmeği dişiyle söken mahsus ciddilik onları da ağırlaştırdı. Ev yükü üstlerine çökünce daha az buluşur oldular. Zağar Mehmet evlenmişti. Dedem köylü Mehmet'in babası öldüğü için anası, bacısı, bir de 8-10 yaşında oğlan kardeşi onun başına kalmıştı. İki eski arkadaş bazen akşam üzerleri caminin duvarları dibinde yan yana çömelerek köye dönen sığırlara bakarlar, yarım saat konuşmadan dururlar, sonra birbirlerine bakıp yalnız ağızlarının kenarında kalan bir gülüşle sırıtarak evlerine giderlerdi. Nihayet evin içindeki çalışan elleri artırmak için dedem köylü Mehmet'le kardeşi Mustafa aynı günde evlendiler. Yaşları 20'yi geçmeyen 2 tane gelin kerpiç kulübenin birer köşesine yerleştiler. Hayat yüzyıllardan beri devam ettiği gibi katı topraktan bir lokma bir şey sökmek için sessiz bir dövüş halinde ilerlemeye başladı. Dostluklar, havardalıklar, kabadayılıklar, yalnız ekmek düşünenlerde yavaş yavaş yok olmaya başlayan bu hisler ve hareketler bir hatıra bile olamayacak kadar kafalarda sislendi. Bir gün Zağar Mehmet tarlasını kanaldan sularken arkın yavaş yavaş boşaldığını, meydana sarı bir çamur tabakası çıktığını gördü. Başını kaldırıp evvela kanala, sonra biraz yukarıdaki dedem köylü Mehmet'in tarlasına baktı. Suyu orada önlendiklerini ve kendi tarlalarını suladıklarını gördü. 6 yaşındaki oğlunu oraya yolladı. Çocuk çıplak ayaklarıyla tezeklerin üstünden koşarak dedem köylü Mehmet'in tarlasına gitti ve "Babam suyu koyu versinler diyor" diye bağırdı. Mehmet hiç cevap vermedi. Çocuk biraz daha bekledikten sonra gene koşarak kendi tarlasına döndü. O zaman iki Mehmetler aralarında 150 adım mesafe olduğu halde birbirlerine şöyle bakıştılar. Bu bakış birçok şeyler ve her şeyden evvel o günden itibaren aralarında barışması olmayan bir dövüş başladığını söylüyordu. Bu bakışta kin yoktu. Çünkü aralarında kin doğuracak bir şey geçmemişti. Bu bakışta yalnız toprak ve su kavgasının gölgeleri, insanların içini kapkaranlık yapan gölgeleri vardı. Hatta ihtimal biraz da teessür vardı. Yaşayabilmek, şu çatlak tarladan bir avuç ekin çıkarabilmek için birbirleriyle ölüme kadar dövüşmeleri lazım geldiğini bilmekten doğan bir teessür. Çünkü birbirlerine başkaca kinleri yoktu. Zağar Mehmet iki erkek kardeşle başa çıkamazdı. Bunun için evvela sulh olmak istedi. Böyle bir şey mümkün olamayacağını, suyun iki adamı kandıracak kadar çok olmadığını biliyordu. Nitekim dedem köylü Mehmet onun gönderdiği habere cevap bile vermedi. Zağar Mehmet gene bekledi. Tarlasına gitti. Dibindeki çamurlar kuruyup çatlayan su yollarına, Sonra yukarı taraftaki tarlada dolaşan Mehmet'e uzun uzun baktı ve bekledi. Gökyüzüne baktı, bir bulut aradı ve bekledi. Ekinler, sıska ekinler yavaş yavaş bir karış kadar oldular. Ondan sonra güneş bu bir karış yeşilliği kurutmak için işini gücünü bırakıp bozkırların bu köşeciğine dökülmeye başladı. İnce yapraklar güneşin altında, sıcaktan sulayan bir köpeğin dili gibi titreşiyorlardı. Bir karıştan fazla büyüyemiyorlardı. Zavallı ekinler. Dedem köylü Mehmet'in tarlası diz boyu oldu. Zar Mehmet'inki hala bir karış ve güneş görünmeyen bir borudan yalnız Zar Mehmet'in tarlasına akıyordu. Yapraklar daha bir karışken sararıyorlardı. Çumra'da sulama idaresi vardı. Bu idarenin mühürü, muhasebecileri, memurları vardı. Fakat dedem köylü Mehmet'in tarlasından ödeyip bir damla yaşlık bile geçmiyordu. Zar Mehmet bir karışken sararan ekinlerle beraber karısının akşamları kadar elinde çapa ile iki kat çalışan 60'lık anasının ve 6 yaşında oğlunun da sarardıklarını görüyor, düşünüyor ve bekliyordu. Bozkır köylüsünün ne düşündüğünü ve ne beklediğini kimse bilmez. Bir gün sabahleyin erkenden mavzerini alıp tarlaya gitti. Kuru su yolunun içine yattı. Dedem köylü Mehmet'le kardeşi tarlada gördükleri zaman beş el ateş etti. Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir. Zar Mehmet koşup gelen karısına kanalı açmasını, tarlayı sulamasını, bundan sonra kanalın suyunu kimse kestirmemelerini, çünkü yukarıdaki tarlanın artık erkeği kalmadığını söyledi. Karısı kanalı açmaya giderken arkasından seslendi. Oğlunu zebil etmemesini, ara sıra hapishaneye beraber getirmesini, koca karıya da hakaret etmemelerini tembih etti. Sonra tarlanın kenarına oturdu. Kanalı açan karısına baktı. Baktı ve uzaktan gelen muhtarla jandarmayı bekledi. Dedem köy kanının suları kıpkırmızıdır. Mehmet'le kardeşinin kanları gibi. Konya ovasının ufukları sapsarıdır. Zar Mehmet'in benzi gibi. Ve hapishanede ağasından yıllığını almadan gitmediği için davar çaldı diye iftira uğrayarak 2 seneye mahkum olan dedem köylü bir çoban, Zar Mehmet'in koğuşundan uzak bir yerde etrafına toplanan hapislere gözlerini kapayıp başını biraz arkaya atarak dedem köylülerin şarkılarını söyler. Ecel gelir kapımızı dolaşır, kara haberimiz köye ulaşır, çifte gelin kuzu gibi meleşir, yuma hocam yuma, kanımız aksın, dostumuz ağlasın, düşmanlar baksın. Zar Mehmet'in bu şarkıyı dinlemeye yüreği dayanmadığı için kendisi uzaktan görününce hemen susar. 1934 Varlık sayfa 25 15-7-194. Jandarma Bekir. Hapishanede Çallı Halil Efe'ye hep sorardım. Sana ne diye 101 sene verdiler? Ne haltlar karıştırdın? Asmadıklarına şükür efendi diye cevap verir, sinsi sinsi gülerdi. Birkaç kere vukuatını öğrenmek için sıkı sıkı sordum. Nihayet başından savar gibi, devlet benden iki başı bozuk bir jandarma, bir mavzer, iki at soruyor dedi. Devletin sorduklarını o kadar çabuk sayıverdi ki ağzım açık yüzüne baka kaldım. Ne diye bunları senden soruyorlar dedim. Kayıpmışlar da gördün mü diye soruyorlar dedi. Tepeden bir gülüşle yüzüme baktı. Efendi olduğum için hapishanede ilk önce bana pek itibar etmezlerdi. Zaman geçtikçe ısındık. Halil Efe ile de ahbaplığı ilerlettik. O zaman yaptığı avukatları kısım kısım anlattı. Bunların her biri ayrı ayrı hikayelere mevzu olabilirler. Ben şimdilik yalnız bir jandarma, bir at ve bir mavzerini için Halil Efe'den sorduklarını anlatacağım. Çal'da Süleyman'ı vurduktan sonra İzmir'e kaçtığımı, orada yakayı ele verince beni Denizli hapishanesine gönderdiklerini sana anlatmıştım. Mahkememizi bekler dururken günün birinde beni hapishane müdürünün odasına çağırdılar. Çal müdde-i umumisi seni istedi. Tahkikatı genişleteceklermiş. Çal'a gitsin dediler. İzmir'den gelirken tabanlarımda açılan yarıklar yeni iyi olmuştu. Yüreğim cız dedi. Sen bilmezsin karakoldan karakola yayan sevk olmak ne demektir. Hele bu yakaların jandarmaları beni hep tanırlardı. Dostum olan vardı, düşmanım olan vardı. Müdüre yalvardım. Aman etmeyin, beni kaza müdeyi mühimmesine göndermeyin dedim. Emir çıktı bir kere. Gitmemenin yolu yok dedi. Ne yapalım, devlet kuvvetine güç yetmez ki. Hapishanede birisini yaralayıp hakkımda tahkikat açtırsam 2-3 ay daha kalırım. Hem asıl mahkemem de görüşülmemişti. Reis kötü tanırsa ecmamım iyi olmaz diye düşündüm. Hemşeriler sağ olsunlar birkaç tayın topladılar. Biraz keş peyniri, biraz da kuğun soğan verdiler. Hepsini çıkın yaptım. Postalları ayağıma sicimle bağladım. Nizamiye kapısının altından merkezden gelecek jandarmayı bekledim. Kapıcı gardiyan Necim Efendi benden hiç haz etmezdi. Hem Efe hem fakir olduğuma mı kızardı kim bilir. Jandarma gelince bir kenara çekti, biraz konuştular. Ondan sonra jandarma kelepçeyi illa arkadan vuracağım diye tutturdu. Aman ocağına düştüm, uzun yol gideceğiz, insaf et dedim. Dinlemedi bile. Kollarımı arkaya kanırtıp kelepçeyi vurdu. Düzüldük yola. Denizli'den Çal az yol değildir. Temmuz ortasıydı. Sıcakta 7-8 saat yol alıyorduk. O yanlarda karakollar birbirine yakındır. Günde 2 jandarma değiştiği olurdu. Uyuya uyuya fıstığa dönmüş jandarmaya 3-5 saat yol koyar mı? Çabucak öbür karakola ulaşıp geri döneyim diye beni koşturur. Aman bir kıyıda biraz oturalım, hiç dermanım kalmadı deyince dipçiyi basardı. En kötüsü güneş ortalığı kavurduğu zamanlar yanımızdan geçtiğimiz harmanlara uğrar. Göğsüne bağrına döke döke ayran bakracını başına diker. Köylüler verse bile bana bir yudum içirmezdi. Üçüncü gün akşama kadar Baklan Ovası'nda tren boyunda Kaklık Köyü'ne geldik. Artık çal uzak değildir diye içim ferahlamıştı. Bir de karakolda kimi görsem, bizim kara muradım Bekir'i, jandarma olmuş. Beni görünce bir güldü. Yandın garip palelim, yandın dedi. Biz mahalleliydik ama küçükten beri hiç aramız barışmamıştı. Birbirimize deyi vermesek bile içten içe hısım gibiydik. Ben şu bildiğin karı meselesinden Süleyman'a vurunca Bekir büsbütün kanıma yürür oldu. Süleyman'la pek arkadaştılar. Bacısını da galiba rahmetliye vermek niyetindeydi. Ben eşkıya olup dağa çıkınca köyde rahat oturamaz oldu. İki kere de yataklarımı ihbar etti. O zaman eceline susamadıysa edebiyle otursun. Çallı Halil'in gözüne gayri dünya görünmüyor diye haber saldım. Sesi çıkmaz olduydu. Şimdi karşımda namlı şanlı jandarma olmuş, yüzüme bakıp bakıp sırıtıyordu. Sonra yanıma sokuldu, elini omzuna vurdu. Gel bakalım hemşerim, geçmiş olsun, kasavet etme. Zeybek kısmı dayanıklı olur dedi. Allah Allah, oğlan halimize acıdı dedim. Ama o yıvışık sırıtması hiç durmuyor, gitgide zihnimi karıştırıyordu. Beni aldı, kendi yattığı odaya bitişik olan köye misafir odasına götürdü. Kelepçeyi çözmeden içeri bıraktı. Yat uyu bakalım da yarın sabah kuvvetli bulun dedi. Gene öyle kötü kötü sırıttı. Ben toprak sedirdeki hasırın üzerine uzandım. Bekir'in bu gülüşlerine tahammülü ama Allah hayır verir inşallah dedim, uyudum. Sabahleyin şafakla beraber uyandım. Odanın iki duvarındaki ufak pencerelerin önünde kalabalık vardı. Ne oluyor ki diye doğrulacak oldum. Bekir içeriye girdi. Hep akşamki gibi gülüyordu. Yanıma sokuldu. Kalk bakalım Halil Efe. Seninle eski hesapları temizleyelim. Bak ne kadar dostum varsa topladım geldim dedi. Kendi kendime bir daha yandın Halil Efe, yandın dedim. Gözlerimi şöyle bir pencerelere, kapının aralığına doğru gezdirdim. Amanın ne göreyim? Yedi köyün ayanı. Dipnot, ileri gelenleri. Muhtarı burada. Bekir gitmiş, bana düşman ne kadar köy varsa hepsinin ihtiyarlarını toplayıp gelmiş. Hiç renk vermedim. Bekir yanıma sokuldu. Kelepçeye yapışıp bir asıldı. Hemen doğruldum. Çeke çeke odanın ortalık yerindeki direğe götürdü. Bir ip çıkardı. Beni oraya sımsıkı bağladı. Ondan sonra bastı sopayı. Mahpuslukta adam dayak yemekten yılmaz. Eğer Bekir yalnız dayak atsa, bunu da tenha bir yerde yapsa hiç ağrıma gitmezdi. Jandarma değil mi? Elbet dövecek. Ama böyle yedi köyün muhtarını başına toplayıp da envai türlü hakaret etmesi bana pek dokundu. 5-10 değnek vurduktan sonra gidiyor, kapıdan yalak gibi ağzını açıp bakan muhtarlarla, oraya biriken köylülerle konuşuyor. Sonra dönüp yanıma gerek soyunma sopuma sövmeye, suratıma tükürmeye, ötemi berimi tekmelemeye başlıyordu. O tükürünce ben elimi yüzüme götürmek istiyordum. O zaman bağlar bileğimi acıtıyordu. Yüzümü acıdan buruşturunca bakanların hepsi katıla katıla gülüyorlardı. Bizim Bekir bir saatten ziyade benimle eğlendi. Her yanımı dayaktan çürüttü. Uyuz ite yapılmayacak hakareti yaptı. Ama ben de ağzımı açıp bir of demedim. Onun merabı beni zebun edip yalvartmaktı. O kadar adamın karşısında ölüm serilse bunu yapmazdım. Yine de yapmadım. Bekir yolunca yakamı bıraktı. Köylülerle beraber yemek yemeye gitti. Ben içimden, ulan Bekir, sen bir elime düşmeyesin dedim. Ben Çallı Halil Efe olduktan sonra kimsenin ettiğini yanına koymazdım. Az sonra Bekir göründü. Hiç sesini çıkarmadan bağlarımı çözdü. Dışarı çıkardı. Atına bindi. Beni önüne kattı. Çala doğru yürümeye başladık. Denizli Can Beri. Hiç atlı jandarma ile yürümemiştim. Bu da kaderde yazılıymış dedim. Şöyle böyle 2 saat kadar yürüdük. Ovanın ortasındaydık. Bekir atını ağır ağır sürüyordu. Ben de dizime kadar çıkan otların içinde bir yürüyüp bir koşarak sol yanından gidiyordum. Bir aralık baktım. Kelepçenin ortasındaki vida sallanıyor. Ellerimi yavaşça iki yana çevirdim. Kuvvetli kuvvetli bastım. Paslı kelepçenin vidası çıt dedi düştü. Hiç sesimi çıkartmadan daha bir yarım saat gittik. Ondan sonra Bekir'e döndüm. Ellerimi uzattım. Bekir Efe dedim. Bu kelepçenin vidası düşmüş. Bekir aklınca kabadayı adamdı. Elinde mavzeri atın altında atı olduktan sonra ben nereye kaçırabildim ki? Hiç istifini bozmadı. Çıkar kelepçeyi koy cebine dedi. Dediğini yaptım. Biraz daha yürüdük. O zaman kuşağımdan gümüş tabakayı çıkarttım. Bekir'e uzattım. Al bakalım Bekir Efe, sar bir cigara dedim. Ben Çallı Halil, sen Çallı Bekir olduktan sonra biz daha çok rakılar içeriz, çok kadehler tokuştururuz. Yüzüme bir baktı, durdu durdu. Ondan sonra elini uzatıp tabakayı aldı. Elinde tuttuğu mavzeri dizlerinin üstüne yatırdı. Dirseklerini onun üstüne dayadı. Tabakayı açıp cigara sarmaya başladı. Şöyle yandan bir göz attım. Hem cigarayı sarıyor hem de dirseklerini sıkı sıkı mavzere bastırıyordu. Silahın namusu benden yana olduğu için hiç umut yoktu. Ulan Bekir, bunu da çaktın deyip içimden söylendim. Tam bu sırada Bekir cigayı ıslatıp yapıştırmak için dudaklarına götürdü. Dirsekleri mavzerin üzerinden şöyle bir nefes alımı kalktı. O daha ne olduğunu anlamadan ben mavzeri kapınca 20 adım ödeye fırlamıştım. Oradan bağırdım. İn bakalım Bekir Çavuş. Şimdi de biz hesap görelim. Bekir hemen indi. Gülerek yanıma sokulmak istedi. Olduğun yerde kal diye bağırdım. Kelime-i şehadet getir, seni vuracağım. Bey Bekir'in bu sözlerini dediğim zaman halini bir görmeliydin. Yüzü sararıverdi. Melil melil yüzüme bakmaya başladı. Aman Halil Efe dedi. Yavukluğum var, bir garip anam var. Canıma kıymadı, ne yaparsan yap. Yüreğim acımadı değil. Ne kadar aramız açık olsa da yine hemşerilik vardı. Bir mahalle delikanlısıydık ama onun ettiği hakareti kandan başka bir şey temizlemezdi. Bekir, sağ kaldıkça insan içine çıkamazdım. Vuracağım seni Bekir. Başka yolu yok. Bir vasiyetin varsa söyle dedim. Bunu dedim, mavzeri de doğrulttum. O zaman Bekir kurtuluş olmadığını anladı. Garip garip bana baktı. Sonra başını çevirdi. Öte yanda yularını sürüyüp otlayan atını bir süzdü. Sonra başını kaldırıp gökyüzüne de bir göz attı. Tekrar bana döndü. Ağzını açtı. Tam bir şeye söyleyecekti ki tetiğe dokandım. Bekirceğiz oraya yıkılıverdi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi efendi? Sen istersen gene inanma. Benim tetiğe dokunmamla Bekir'in yere düşmesi bir oldu. Allah bilir ya, garip oğlan kurşundan değil korkudan öldü. Benim kurşun ona diriyken değil, ölüp yere yıkılırken değdi. 1934. Ayrım sonu, sayfa 103.